Erkam Radyo'da Serdar Sorgun'la Şehir ve İnsan başlıyor.
Şehir ve İnsan programına hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu haftaki programımızın birinci kısmında Osmanlı mutfağının insanın içini ferahlatan şerbetlerinden, ağızları tatlandıran lokumlarından bahsedeceğiz. İkinci kısmında ise doğumunun yıl dönümü münasebetiyle 2 Aralık'ta bir panelle anılan Türk şiirinin güçlü sesi Yahya Kemal Beyatlı hakkında dile getirilen tespitleri dinleyeceğiz. Yahya Kemal'i eleştirenler ona haksızlık mı ediyorlar? Fatih Üniversitesi öğretim üyesi Sait Başer, Fuat Köprülü'ye Ahmet Yesevi'yi incelemesi için tavsiyede bulunan Yahya Kemal'in, Yesevi'deki vahdet-i vücut anlayışını ilk fark edenin Yahya Kemal olduğunu söylüyor. Başer, Itri'ye şiir yazan Yahya Kemal'in kendisinin de başka bir Itri olduğunu ifade ederek, Itri'nin yaşadığı zamanda Itri olmak çok büyük bir iş değildir. Her şeyin tükendiğinin sanıldığı bir yerde Yahya Kemal olmak daha büyük bir iştir diyerek Yahya Kemal'in hala fark edilememiş değerine dikkat çekiyor. Bakalım İstanbul bu hafta bize neler anlatacak?
Balık ekmek buyurun. Buyurun balık ekmek buyurun.
Allahu ekber, Allahu ekber.
Şehir ve insan.
Allahu ekber, Allahu ekber.
Türk halk edebiyatında düzgü diye tabir edilen ve şiir üslubu taşıyan veciz sözler arasında esprili nasihatler de yer alır. Sofraya oturunca armudu sapı ile, üzümü çöpü ile, pekmezi de küpü ile yiyip yutmanın ayıp olacağı belirtilerek, arsız olup sofrada çok taam yeme sakın, ayıplarlar seni, bazen iki tarafa bakın diye nasihat edilir. Sabahları sütlü, öğlenleri etli, akşamları tatlı yemekte halk kültürünün kafiyelerle sevimli hale getirdiği başka bir tavsiyesi. Yemeğin hayatımızdaki yerini kim inkar edebilir? Malum halk edebiyatında yemek destanları yazılmış. Elhamdülillahi şakirin, karnı doydu fakirin, daha varsa getirin, yemezsem yüzüme tükürün şeklinde latifelerle dolu mısralar, yemeğe iltifat edilmesinin yanı sıra oburluğun da alaya alındığı, yeme içme kültürüne neşe katan mısralar. İnsanımız ağız tadına bu kadar düşkün, mutfak kültürümüz de bu kadar zengin olunca Anadolu'da yemek destanları da yazılır tabii. Programımızda bir sofra kurmuş olsak da yemek konusunu bir başka haftaya emanet edip bu hafta şerbetlerden bahsedeceğiz. Yemek Sanatları Merkezi'nin başkanı Vedat Başaran, İslamiyet'in alkolü yasaklamış olması sebebiyle İslam dünyasının içecek kültürünün doğrudan meyve suları ve şerbet üzerine yoğunlaştığına işaret ediyor. Başaran, önemli bir tespitte daha bulunuyor ve meyve suyu tüketimi dünyanın tamamında uygulanan bir alışkanlıktır. Fakat şerbet, Doğu Akdeniz, Orta Doğu ve Orta Asya coğrafyalarında İslam toplulukları tarafından ortaya çıkarılmış ve tüketilmiştir, diyor. Bu konuda başka neler söylüyor, beraberce okuyalım. Şerbetin Osmanlı İmparatorluğu'nda altın tombak şerbetliğinde sunulacak kadar itibar görmesi, yemek kültürümüzdeki değerini ortaya koymaktadır. Dünyada hangi içecek böyle bir makama oturtulmuştur? Fakat gelin görün ki günümüzde şerbet artık sadece Ramazanlarda sembolik olarak sunulan bir kültür mirasına dönüşmüştür. Şerbet kültürünün günümüzdeki konumu maalesef artık kültür boyutunda değerlendirilemeyecek durumdadır. Şerbetin kelime kökeni olarak Arapçada içmek anlamına gelen şerben fiilinden türetildiği varsayılmaktadır. Şerbetin ana yapım tekniği olan şurup ise Arapçadan olduğu gibi alınmıştır. Fakat Araplar eski kullanımlarında şurubu şerbet ve şekerli içecek anlamında kullanmışlardır. Osmanlı döneminde İngiliz seyyah ve sefirler bu ürünü onu evrenselleştiren Osmanlılar sayesinde tanıdıkları için kendi dillerine şerbet kelimesini doğrudan almışlardır. Ünlü yemek tarihçisi Alan Davidson, Osmanlı-Bizans-Venedik ilişkilerinde şerbetin İtalyan mutfağına sorbetto şeklinde girdiğini bildiriyor. Fransızlar da İtalyanlardan öğrendikleri bu tekniğin adına sorbet adını veriyor. Bizim bildiğimiz karlı ya da buzlu şerbetin benzeri olan buzlandırılmış şerbeti geliştirmişler. Sorbet, Fransız mutfağının etkisiyle bütün dünya sofralarında geleneksel bir boyut kazanmıştır. Özellikle üst düzey menülerin servis edildiği sofralarda karmaşık tatlar damakta yorgunluğa sebep olur. Damağın rahatlamasını ve tazelenmesini sağlamak için ana yemek öncesinde sorbet sunularak damağı bir sonraki yemeğe hazırlarlar. Şerbetin ana maddesi şeker ve sudur. Özellikle şekerin kullanımının yaygınlaşması ve şekerin aynı zamanda yiyecekleri muhafaza yöntemlerinden biri olarak kullanılmaya başlanması, reçel, murabba, şurup ve nihayet şerbetin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Şurup, şerbetin temelidir. Tabiattan toplanan ürünler, şekerin kestirilmesiyle kaynatılır, belirli bir kıvama geldiğinde soğuduktan sonra cam kavanozlarda saklanır. Şerbet yapılması gerektiğinde 1/3 oranında sulandırılarak sunulur. Şerbetin katkı maddeleri olarak çiçek, bitki, meyve, kök, kabuk ve tohumları sayabiliriz. Bunun dışında pestil, kuru meyveler, pekmez, meyve ekşilemeleri, bal ve sirke gibi ürünler katkı maddesi olarak kullanılır. Şerbetler her ne kadar genellikle yaz aylarında soğutularak içilirse de kış aylarında sunulan sıcak şerbetler de bulunmaktadır. Şarabın Batı imparatorluklarının şölen sofralarındaki yeri neyse, şerbetin Osmanlı sultanlarının sofralarındaki konumu da o kadar önemlidir. Topkapı Sarayı'na sonradan eklenen helvahane, mutfağı adeta bir tatlı, şurup ve şerbet laboratuvarı haline getirmiştir. Sarayın en gözde şerbetleri, çiçeklerden gül, zambak, menekşe, fulya, yasemin, muhabbet, iğde ve nilüfer çiçeklerinden yapılırmış. Özellikle tatlı suda yetişen ve çok kısıtlı miktarda bulunan nilüfer çiçeğinden yapılan şerbet, akıllara durgunluk verecek bir reçetedir. Şerbet yapımına bu kadar önem veren Osmanlı Sarayı, tabii olarak sanatkar kuyumcu marifetiyle yapılmış pahalı avadanlıklar kullanmışlar. Genelde saray ve halk mutfağı arasında büyük uçurumlar olmasına rağmen mesele şerbet olunca bu uçurum çok derin değildir. Zira şerbet her hanede her zaman ansızın gelen misafire sunulması gereken en önemli ikramdır. Yemek Sanatları Merkezi'nin başkanı Vedat Başaran'ın 2009 yılında 1453 İstanbul Kültür ve Sanat Dergisi'nde yayınlanan yazısında şerbet hakkında verdiği bilgiler böyle. Anlaşılıyor ki sağlığa zararlı olduğu bilimsel verilerle sık sık dile getirildiği halde içmekte ısrar edilen kolaların, gazlı içeceklerin henüz sofralarımıza musallat edilmediği eski zamanlarda içinde hiçbir katkı maddesi bulunmayan şerbetlerin, şurupların itibarı hayli yüksekmiş. 15. yüzyıl şairlerimizden Şeyhi, divanında yani şiirlerini topladığı kitabında şerbete o kadar kıymet atfeder ki ebediyet suyu anlamındaki âb-ı hayatın bile şerbetin karşısında utancından yerin dibine girdiğini yazar. Anadolu'da şerbet gördüğü itibar sebebiyle evlilik merasimlerine bile isim olmuştur. Anadolu'da düğünden önce kız ve oğlan evinin ilk kez resmi olarak bir araya geldikleri merasimin adı da şerbettir. Oğlan evinin yolladığı şekerle şerbet yapılıp gelenlere dağıtılır. Anadolu'da yeni doğan bebekler için ziyarete gidildiğinde de lohusa şerbeti ikram edilmektedir. Şerbet, beraberliklerimizi tatlandırdığı gibi türkülerimizi de tatlandırmıştır. Bunlar hüzün yüklü türküler olsa bile. Kaleden kaleye şahin uçurdum, ah ile vah ile ömrüm geçirdim, yâre şeker ezdim, şerbet içirdim diye başlayan türkü bunlardan sadece birisi. Son yıllarda Osmanlı kültürü yeniden rağbet görmeye başladıkça eski ağız tatlarımıza yöneliş de hız kazanıyor. Artık sadece Ramazan aylarında değil, yıl boyunca şerbet üreten işletmeler var. Tabii kalitesiz şerbet üretip hakiki şerbetin ne olduğunu bilmeyen modern mağdurlara Osmanlı şerbeti diye satan sahtekarlar da piyasaya çıkıyorlar ama bu işi aslına, esasına, usulüne uygun bir şekilde yaptığını iddia eden üreticiler de var. Ali Güler de bunlardan birisi. Ali Güler, 1844 tarihli ilk Türkçe yemek kitabında tespit ettiğini söylediği elma sirkesi, çiçek balı, taze nane yaprakları ve baharatların karışımıyla yapılan sirkencevin şerbetini aslına uygun olarak Türkiye'de sadece kendisinin imal ettiğini iddia ediyor. Güler, bütün Osmanlı şerbetlerinin şifa kaynağı olduğunu, kimisinin enerji verdiğini, kimisinin vitamin deposu olduğunu belirtiyor. Eskiden kebapçılık yaptığını söyleyen Ali Güler, meslek ahlakından yoksun olan bir kısım esnafın kebapçılığın cılkını çıkardığı gibi şerbetçiliğin de suyunu çıkardığından şikayetçi.
Şerbet Osmanlı mutfağının olmazsa olmazlarındandır. Osmanlı mutfağı şerbetsiz düşünülemez. Bir Osmanlı yemeği şerbetsiz düşünülemez. Şerbetlerin tarihçesi Osmanlı mutfağında da Mevlana'ya kadar gidiyor. Bugün Osmanlı mutfağında bütün çiçeklerden şerbet yapılırmış. Doğal içecek. Şimdi günümüzde gazlı içeceklerin ne kadar zararı varsa tescilli. Ama bugün bu şerbet çeşitlerinin hepsi de kanıtlı bir şekilde, belgeli bir şekilde faydalı. Ama maalesef günümüzde artık şerbetler bitmiş. Eskiden sokakta geçen insanlara bundan bir 60-70 yıl önce, 80 yıl önce şerbetleri sorduğunuz zaman herkes biliyor. Ama şu anda sokakta geçen insanların 100 kişiye sorun, 100 kişiden belki 10 kişi dahi şerbetleri bilmiyor. Faydalarını bilmiyor. Ama bir gazlı içecekleri biliyor. İnsanlara bu kaybolan güzelliğimizi, mirasımızı, özümüzü tekrardan biz yaşatmak istiyoruz. Bunu biz yaşatabilirsek insanlar bilecek. Eğer biz yaşatmazsak, işte başka bir arkadaş yaşatmazsa siz nereden bileceksiniz? Şimdi çok ilginçtir. Mesela demir hindi şerbeti. Demir hindi şerbeti Osmanlı mutfağının en bilinen, en popüler içeceği. Osmanlı mutfağının yaklaşık 650-700 yıllık bir şerbeti, demir hindi şerbeti. Bu çok özel. Nedir bunun özelliği? Hindistan'da yetişen demir hindi ağacının meyvelerinden olan bir içecek. Bunun işin püf noktası ise içindeki 38 çeşit baharat. İşin püf noktası orada. Ama bazı bizim sektördeki arkadaşlar bilmeden İnternete giriyorlar, demir hindi şerbeti tarifi yazıyorlar. Yaklaşık 11-12 tane tarif var. Demir hindi şerbetinin tarifi. Bunlardan 6 tanesi bana ait. Hiçbir tanesi bir tanesini tutmaz. Hepsi yanlış. O yanlış tarifler üzerinden şerbet yapıyorlar. Ve ben onlara diyorum, çünkü bu sektörün içinde olduğumuz için birçoğunu tanıyorum. Söylüyorum, diyorum ki ya yapmayın. Yani şerbet bu şekilde değil. Ali'cim sen bize tarifini vermiyorsun. Ben tarifini vermem. Ben buna çok emek verdim. Çok ciddi araştırmalar yaptım. çok eski bir Osmanlıca bir kitap buldum. Ona istinaden demirin şerbetini yaptım. Ve kimse içindeki o 38 çeşit baharatı bilmiyor. Herkes demirin şerbetini alıyor, ıslıyor, koyuyor, kaynatıyor, soğutuyor, sunuyor. İşte kimisi içine bir tane tarçın atıyor, tarçın kabuğu atıyor. Kimisi zencefil atıyor, işte bilmem ne. Öyle değil ki. Bu 38 çeşit baharat daha öncesinden onların ölçekleriyle onlar birbiri içinde karıştırılıyor. O karışımlardan sonra kaynatılmaya başlanıyor. O kaynarken diğer karışımlar atılıyor içine. Onlar atıldıktan sonra 38 çeşit baharat birleşimi yapıldıktan sonra onu bırakıyorsunuz, o soğuyor. O soğuduktan sonra onu büyük bir kavanoza alıyorsunuz. O 38 çeşit baharatımız hazır. Daha sonra demirinli şerbeti yaparken de her 100 bardaklık yapıma bir yemek kaşığından daha az o karışımdan içine atıyoruz ve karıştırıyoruz. Bir demirinli şerbetinin yapımı 2 gün sürüyor. Ciddi bir şekilde 2 gün sürüyor. E şimdi siz bunu internetten aldığınız tarifle aldınız, ıslattınız, kaynattınız, soğuttunuz, sundunuz. Bu böyle değil. Yazık, yapmayın. Çünkü neden? İnsanlar bu demirinli şerbetinin tadını bilmiyor. Bilen olduğu zaman onu kafasına atıyor. Ya bu şerbet değil diyor. Ama insanlar bilmediği zaman hiçbir fikir yürütemiyorsunuz. Çünkü tadını bilmiyorsunuz. Yani insanlar hakikaten bilmeden, tarifi bilmeden bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Şimdi eğer bir şey bilmiyorsanız yapmayın. Yapmayın ve bu mutfağımızı da öldürmeyin.
Dedik ya, şerbet yavaş yavaş da olsa giderek daha muteber, daha itibar gören bir içecek olmaya başlıyor. Bu yükselişte medyanın etkisi de inkar edilemez. Şerbetler artık sadece Ramazan ayında yayınlanan yemek programlarında değil, Ramazan ayı dışında da televizyon dizilerinde kendisine yer bulmaya başladı.
Buz gibi gül şerbeti için demir hindi.
Selamun aleyküm ağa.
Aleyküm selam.
Gül şerbeti vereyim mi Kalender Çehreli abime, he?
Demir hindi şerbeti vereyim efendi.
Hay Allah, bilemedim ki hangi şerbet güzeldir acaba?
Bu şerbet dediğin demir hindidir. 41 çeşit baharatıyla şifa dağıtır. Vereyim.
Hayır. Bir dinleyin. Kullerin kulu kul şerbeti kıvamında okka gülünden yapılmış, hazmı kolaylaştırır. Şu elimde görmüş olduğunuz bardak dolusu gül şerbeti bizatihi kendisi tabiptir efendim. Eğer bunu içerseniz dinde kalırsınız, hastalanmazsınız. Koyayım mı?
Demir hindi vereyim.
Gül.
Demir hindi.
Gül.
Demir hindi.
Gül.
Demir hindi.
Gül.
Demir.
Gül.
Demir.
Gül.
Güldürme beni. Sen şerbetten ne anlarsın bre?
Ben şerbetten ne anlarım bre?
Beyime, sultanların şerbeti yakışır, sultanların şerbeti. Demir hindi içeceksin ki benden kan yapacak, şifa gelecek, kuvvet bulacaksın. Hem o gülün mevsimi değildir ki, ha? Sen şerbetten ne anlarsın?
Vay, belden aşağı vurdu ne ihtiyar. Her daim, her mevsimde şifa olan gül şerbetinden alın.
Demir hindi vereyim.
Gül.
Demir hindi.
Gül, biraz gül ya artık, yeter ya, gül he.
Demir hindi.
Gül. Her mevsim şifa olan gül şerbeti.
Demir hindi vereyim mi?
Gelelim lokumlara. Yazar Beşir Ayvazoğlu, Lati Lokum başlıklı yazısında boğazı rahatlatan şey anlamındaki Arapça rahatül hulküm ifadesinin Türkçe'de zamanla Lati Lokum ifadesine dönüştüğünü, onun da kısalıp lokum olduğunu kaydediyor. Doçent Doktor Zeynel Özlü ise Osmanlı Saray Şekerleme ve Şekerlemecileri ile ilgili notlar başlıklı uzun makalesinde bu konuda hayli tafsilatlı bilgiler veriyor. Bu makalede verilen bilgiye göre Osmanlılar 14. 15. yüzyıllardan beri muhtelif meyveleri şekerleme yapımında kullanmışlar. Sarayda Helvahane-i Hassa Ocağı adı verilen birim, bizzat şeker ve şekerleme üretimi ile ilgilenmekle beraber, zamanla devlet tarafından şekerleme üretim yetkisi, piyasada iş yapan akide şekerci, şerbetçi ve attar esnafına da verilmiş. Sarayda yapılan en meşhur şekerleme ise Rahat-i Halkum, yani lokummuş. Rahat-i Halkum, Osmanlı Devleti'nin ilk dönemlerinde padişahlara özgü olarak üretilmiş ama zamanla piyasada bulunan şekerlemecilere de üretim yetkisi verilmiş. Böylece halkın da bu şekerlemeyi tanımasına imkan tanınmış. Sarayda sünnet ve evlilik gibi törenler sebebiyle yapılan şenliklerde halka yönelik çanak yağması ve şeker alayı adı verilen törenler yapılmış. Şeker alayında şekerden yapılmış eşya, bitki, hayvan figürleri halka ikram edilirmiş. Osmanlı Devleti'nde klasik dönemde tebaadan olan Müslüman ve Yahudi şekerci esnafının önemli hizmetleri olmuş ama zamanla Yahudi esnafına şekerleme işinden el çektirilmiş. Osmanlı sarayında ikram edilen şekerlemelerde ilk dönemlerde Osmanlı tebaasının etkisi hakimken, 19. yüzyılda meydana gelen batılılaşma hareketlerinin de etkisiyle Fransızlar etkili olmaya başlamışlar. Avrupa'dan şekerleme sipariş edilmiş, şekerlemeciler getirilmiş ve bu kişiler çeşitli şekillerde taltif edilmişler. Sarayın beğenisini kazanan bu nitelikteki şekerlemeciler, şekerci başı, şekerlemeci başı veya şekerlemeci-i şehriyari unvanları veya muhtelif nişanlarla takdir ve taltif edilmişler.
Balık ekmek buyurun. Buyurun balık ekmek buyurun.
Allahu ekber, Allahu ekber.
Şehir ve insan.
Programımızın bu kısmında ise Türk şiirinin güçlü sesi Yahya Kemal'in doğumunun yıl dönümü münasebetiyle 2 Aralık'ta düzenlenen bir panelde Yahya Kemal Beyatlı hakkında dile getirilen tespitleri dinleyeceğiz. Bir adam düşünün ki kendi ifadesiyle Servet-i Fünun yazarlarının etkisinde kalarak kendi kültüründen nefret etmeye başladığı için 1903 yılında henüz 18 yaşındayken bir Fransız vapuruyla Fransa'ya kaçsın, kaçış sebebini ve kaçarken düşündüklerini de daha sonra hatıralarında şöyle ifade etsin. Karaköy rıhtımında bir gemi. Merdivenlerini uyur gezer gibi çıktım. Güverteye gelince Fransız bayrağını gördüğüm zaman derin bir nefes aldım. Artık hür Fransız bayrağının gölgesindeydim. Sultan Hamid'in zaptiyesi beni istese de yakalayamazdı. 1903 yılında böyle düşünen bir adamın daha sonra kendini, tarihini, kültürünü yeniden keşfeden, hatta şiirde yeniden inşa eden ve Süleymaniye'de bayram sabahını kaleme almış olan Yahya Kemal Beyatlı olduğuna insanın inanası gelmiyor olsa da öyle. İnsanın kendine gelmesine neyin vesile olacağı hiç belli olmuyor işte. Bir Jön Türk olarak gittiği Fransa'da öğrenim gördüğü Sorbonne Üniversitesi'nin siyaset bilimi bölümündeki hocalarından Albert Sorel, keşfedilmemiş iki şey vardır. Coğrafyada kutuplar, tarihte Türkler der. Bu söz Yahya Kemal'i o kadar etkiler ki kendi tarihini ve kültürünü araştırmaya başlar. 1912 yılında kaçtığı vatanına döndüğünde artık yepyeni bir Yahya Kemal vardır. Yazar Beşir Ayvazoğlu onun bu kendine dönüşünü ifade etmek için eve dönen adam tabirini kullanmıştır. Yahya Kemal, çeşitli çevrelerce olumsuz olarak görülen bir takım özellikleri sebebiyle geçmişte de tenkit edilmişti, bugün de bazı çevrelerce hala tenkit ediliyor. İki Aralık, Yahya Kemal'in doğumunun yıl dönümüydü. Bu münasebetle Fatih Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi'nde bir panel düzenlendi. Panel bir anlamda ona yönelik tenkitlere karşı bir Yahya Kemal savunması gibiydi. Panelin konuşmacılarından İstanbul Kültür Üniversitesi öğretim üyesi İsa Koca Kaplan, Pek çok insan gidiyor, o ortamda kayboluyor ama Yahya Kemal o ortamda kendine dönüyor. Evine dönüşün yolunu buluyor, dedi. İsa Koca Kaplan, Yahya Kemal'in şiirlerinde yaptığı Türk ordusu tanımlamalarından örnekler verirken, 28 Şubat döneminde Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı'nın bir beyanı üzerine Yeni Şafak gazetesinde müstehar isimle yayınladığı bir yazıda ne demek istediğini de açıkladı.
Bu 28 Şubat sırasında İsmail Karadayı, bizim önceliğimiz şudur demişti, Ahmet Taş getiren'de bir yazı yazmıştı. Yani bu gücü nereden alıyorsunuz diye Yeni Şafak gazetesinde ben de müstehar bir yazı yayınlamıştım. Onda kullandığım bir pasaj bölümdür burası. Yani şu Mehmetçiğe bakın dedim, bir de kendinize bakın. Yani demek istediğim oydu. Bizim sevdiğimiz ordu, bizim sevdiğimiz Mehmetçik, bizim içimizden çıkan ordu budur. Yahya Kemal'in söylediği ordu. Ne kadar saf idi siması bu mümin neferin. Kimdi, banisi mi, mimarı mı ulvi eserin? Ta Malazgirt Ovası'ndan yürüyen Türkoğlu bu nefer miydi? Derin gözleri yaşlarla dolu. Yüzü dünyada yiğit yüzlerinin en güzeli. Çok büyük bir işi görmekle yorulmuş belli. Hem büyük yurdu kuran hem koruyan kudretimiz, her zaman varlığımız, hem kanımız hem etimiz. Vatanın hem yaşayan varisi hem sahibi o. Görünür halka bugünlerde teselli gibi o. Hem bu toprakta bugün bizde kalan her yerde, hem de çoktan beri kaybettiğimiz yerler. Budur yani. Bugün de Türkiye dendiği zaman Balkanlarda, değil mi, Kafkaslarda, Güney sınırlarında, Suriye'de, Irak'ta, Arap ülkelerinde uyanan duygu, Türkiye bu alemin kurtarıcısıdır. Bakış böyledir yani. Halktaki bakış bu. Yöneticilerdeki değişik tabii de. İşte o bakışı yerleştiren ordu bu ordu. Bu mümin neferlerden oluşan ordu. Bunlar bizim kardeşimiz, kendi ailemizden birisi.
Yahya Kemal'in "Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi. Senin uğrunda ölen ordu budur ya Rabbi. Ta ki yükselsin ezanlarla müeyyed namın. Galip et, çünkü bu son ordusudur İslam'ın." Mısralarını okuyan Koca Kaplan şöyle konuştu.
Fonksiyon bu. Gerçekten İslam'ın son ordusu. Şimdi inşallah herkes bunun farkına vardı, ordu başta olmak üzere. Yani bir takım çalışmalar falan bu anlayışın tekrar yeşerdiğini gösteriyor. Gerçekten bu ordu gitseydi İslam alemi darmadağın olacaktı. Zaten darmadağın. Türkiye bir noktada toplayabiliyor. Yani yine en güçlü toplayıcı Türkiye. Türkiye'nin olmadığını düşünürsek paramparça yerlerde sürülen bir İslam dünyasıyla karşı karşıya kalacaktı.
Yahya Kemal'in Itri şiirinin ve Itri'nin musikisinin önemine de temas eden Koca Kaplan bu hususta da şunları söyledi.
Musiki böyle. Gönüllere hitap ediyor çünkü. Yani tamam, musiki evrenseldir. Başka ülkelerin müziklerinden de sevdiğimiz parçalar vardır, melodiler vardır. Ama kendimizi bulduğumuz melodiler başkadır. Bu bir anda değil, Abdülkadir Meragi'den beri değil mi oluşan çeşitli makamlar var, çeşitli besteler var. Onlar sadece o bestekarların gönüllerinden çıkmıyorlar. Onların yetiştiği ortamı da yansıtıyorlar bize. Yani bütün bir milletin ruhunu, ta Budin'den Irak'a, Mısır'a kadar ses getirmiş bütün diyarlardan. Evet, bu milletin yayıldığı bütün coğrafyadan sesler getiriyor, o sesler toplanıyor. Bestekar bunları devşiren insan, sanatkar bunları devşiren ve diğer insanlara sunan insan. Elbette yani bizim musikimizi seven yabancılar da var. Biz de yabancı müzikleri seviyoruz. Fakat musikinin böyle milli bir tarafı var. Milli duyguları, milli ruhu, milli coşkuyu, milli hislenmeyi diyelim, ayakta tutan bir tarafı var ve aşağı yukarı bütün sanatlardan daha kuvvetli galiba. Çünkü ben bakıyorum mesela teravih namazlarında hayatında ahenkle bir şey mırıldanmamış insanlar değil mi? Selahattin Ümmi'ye söylüyorlar ahenkle. Bayram sabahlarında işte Itri'nin meşhur Segah makamındaki tekbirini terennüm ediyorlar. Hayatında şarkı söylememiş adamlar, insanlar. Böyle bir şey var yani. Hayatında bir mısrayı ağzına almamış insana ahenkle bir şeyler söyletiyor. Musiki böyle bir şey. Yani onun için hiç ihmal edilmemesi lazım.
1936 yılında Türk müziğinin radyolarda yayınlanmasının yasaklandığını belirterek Yahya Kemal'in Itri'yi şiirini 1940 yılında yayınladığına dikkat çeken Koca Kaplan, Yahya Kemal'in yaşadığı devirde Osmanlı kültürünü, Türk kültürünü, kendi medeniyetimizi bu kadar savunan şiirler yazan, yazılar yazan başka birisi daha yoktur desek yeridir, dedi. İsa Koca Kaplan'ın ardından söz alan Fatih Üniversitesi öğretim üyesi Sait Başer'di, zaman zaman iman buhranları yaşamış olan Yahya Kemal'in yaşadığı dönemin şartlarında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek ona karşı yapılan haksızlıklara dikkat çekti.
Yahya Kemal'i bir tür akşamcıların hani Müller Nurettin Selçuk besteleriyle kafa çekerken dinledikleri bir şair gibi gösterme çabası esasında asıl Yahya Kemal'i gizleme hatta öldürme çabasıydı. Cahit Tanyol'un bir yazısında hatırlıyor. Diyor ki Yahya Kemal'i bu gericilere bırakmayalım diyor. Onların eline geçerse diyor çok tehlikeli bir adam oluyor. Fakat öteki taraftan bakıldığında da Yahya Kemal'in ben yeterince anlaşılmış bir insan olduğu kanaatinde değilim, hala değil. Bir kriz döneminin adamıydı. Çevresindeki insanlar da öyleydiler. Süleyman Nazif ne zaman görse karşılaşsalar çok severmiş Yahya Kemal'i. Üstad peygamber gibi adamsın dermiş. Sen peygamber gibi adamsın dermiş. Durup durup söylediği şeyler, tespitler çok yeni. Çok yeni bir düşüncenin mahsulü. Düşünün mesela biz Akif'i çok severiz. Ben de çok severim. Yani Akif'e toz kondurmaya tahammülüm yoktur. Safahat'ta biliyorsunuz bir Süleymaniye Kürsüsü'nde bölümü var. 7 kitaptan biri de Süleymaniye Kürsüsü'dür. Süleymaniye Kürsüsü bölümünde Akif Süleymaniye Camii'ni görmemiştir. Tek kelimeyle onun mimari değerinden, o mimaride saklı düşünceden, o mimaride saklı tenasüpten haberdar değildir, görememektedir. Onu görebilmenin bir takım alt yapı şartları olduğu anlaşılıyor. Bu da belki bir takım krizleri, bir takım boşlukları şiddetle hissetmeyle ilgili. Akif iman buhranı yaşamamış bildiğim kadarıyla. Var mı böyle bir buhran sadece? Yahya Kemal'in iman buhranları olmuştur. Olmuştur. Fransa'ya giderken de olmuştur. Döndükten sonra da Bergama heykeltıraşları şiiri o döneminin eseridir. Fakat evet eve dönen adamdır. Beşir Bey dostumuz çok doğru bir tespit yapmıştır. Yahya Kemal eve dönen adamdır. Ama bu ifade sanki ortada bir ev var. Bütün unsurlarıyla ayakta. Çatısından giriş merdivenine kadar her şeyi dört başı mamur bir ev var da oraya döndü. Gibi bir izlenim uyandırıyor. Efendim ortada ev mev yok. Hangi ev? Beşir Bey bunu bir sembolik ifade olarak kullanmıştır. Ortada ev filan yoktur. Medeniyetiniz yerle bir olmuştur. Bakın 100 yıl geçtiği halde hala milliyet tartışıyoruz. Krizin uzantıları devam ediyor. 100 yıl önceki tartışan taraflar hala ayaktadır. Türkiye'de bugün 3 ayrı ontik millet vardır. Ontolojisi farklı millet var. Üç ayrı varlık algısına dayalı inanış biçimi vardır bugün hala. Ve biz birbirimizi kökten tanımayı hala becerebilmiş değilizdir. Yahya Kemal eve dönmemiştir. Evi yeniden inşa etmeye kalkışmıştır. Yahya Kemal'in ortaya koyduğu fikirler, söylendiği tarihlerde ortada derli toplu bir tarih yoktur. Bir tarih düşüncesi yoktur. Türkçe üzerinde bir düşünce teşekkür etmemiştir. Türk edebiyatının geçmişi, günü ve geleceği topluca mütalaa edilmemiştir. Nereden belli? Mektepten memlekete diye, değil mi? Bir makalesi vardır. Şeyde değil mi? O edebiyata dair. Batıya giden, Avrupa'ya giden, okumak üzere gönderilmiş, devletin dar bütçesiyle gönderilmiş aydınların Avrupa'dan gelirken bir takım şekilci İktibaslarla dönmelerinden fena halde üzgün. Diyor ki, tamam mektepte gördükleriniz bir teorik düşünce zemini versin size. Fakat onların imkanları da farklı, problemleri de farklı. Çünkü başka bir tarihin eseridir o toplumlar. Çünkü o toplumlar köleci sınıflı bir geçmişten gelmektedirler. Kilise baskısından yeni çıkmış bir Avrupa'dır o Avrupa. Kaç türlü efendinin zincirini kırma çabasında ve bu zincirleri kırma çabasıyla da bencilleşmiş, adam akıllı, egoistleşmiş bir batı var karşımızda. Halbuki sizin kültürünüz feragat kültürü. Bir bencillik kültürünün imkanı ve problem çözüş tekniğiyle siz kendi dünyanıza bakamazsınız. O formül bu topluma uymaz. Uymamıştır da. Uymamıştır da. Evi yeniden yapmaya teşebbüs etmiş. Ne yapmış? Tarihe bakmış. O sırada tabii bir ideolojik devlet de kuruluyor bir yandan da. Sadece böyle bir eli yağda, bir eli balda bir fikir inşa adamı olacak bir durum da yok. Bir yandan ideolojik bir devlet çarkı işliyor. O ideolojik devlet elinde iki tarafı keskin kılıç, vurduğunu indiriyor, vurduğunu indiriyor. Dile vuruyor, indiriyor, dine vuruyor, indiriyor, alfabeye indiriyor. Bazılarının indirilmesi de gerekiyor. Yani olaya soğukkanlı bakmak lazım, reaktif bir bakışla bakmamak da lazım. Onu da gören bir adamdır. Yani bir tarafıyla Ahmet Naim'le çok iyi diyalogları vardır, bir tarafıyla Ziya Gökalp'le, Mustafa Kemal'le diyalogları olan bir adam. Son derece yaygın bir tesiri var. Yani Yahya Kemal'i çekiverin, Yahya Kemal'siz bir 20. yüzyıl düşüncesi veya edebiyatı tasavvur etmeye çalışın. Çok enteresandır. Yakup Kadri'den Ahmet Hamdi Tanpınar'a, efendim Ahmet Haşim'den, Halide Edip'ten Münir Nurettin'e, efendim Mustafa Şekip Tunç'tan, Vehbi Erat'ten vesaire Ekrem Hakkı Ayverdi'ye kadar bir yılın bugün birer kurucu isim olarak gördüğümüz insan yetişmemiş olacaktı. Necip Fazıl, Nazım Hikmet de dahil buna. Onun öğrencileriydiler. Hatta Orhan Veli. Yani Yahya Kemal arkasında hiçbir cemaatin, cemiyetin, ekonomik kurumun, devletin olmamasına rağmen tek başına düşünce gücüyle, zihin gücüyle, sanatının gücüyle bir yandan inşa etmiştir, bir yandan muhalefet etmiştir. Çok büyük bir haksızlık yapıyorlar Yahya Kemal'e. Bir eli yağda, bir eli balda, park otelde oturmuş, şiir söylemiş diyorlar. Hayır. Yahya Kemal'i çekin, bizler bile olmazdık. Bizler de o çizginin uzantılarıyız. Son derece mutedil, son derece gerçekçi, son derece doğuyu da batıyı da bilerek bir terkip yapmıştır Yahya Kemal. Ve bu terkibi yaparken daha evvelki ıslahat hareketlerinin her birini teker teker incelemiştir. Bitmemiş romanları var. Nihat Sami Banarlı onları yayınladı. Orada o yapılmış ıslahatların analizlerini yapmaya çalışmıştır. Niye ıslahatların analizi yapılır? Çünkü biz 16. 17. asırdan itibaren bir medeniyet krizine girdik ama fark etmedik bu krize girdiğimizi. Krize girdiğimizi ancak Viyana bozgunundan sonra anladık. Karlofça'dan sonra anladık. Onu da yarım yamalak anladık. Düşman toplarının bizim toplardan uzun menzilde oluşu bunu fark etmemize sebep olan şey. Yani olayı bütün yönleriyle, bütün derinlikleriyle, metafiziğiyle görmüş filan değildik henüz. Yahya Kemal bakıyor. Bu kültürün içinden çözüm çıkarmaya çalışmış bu devlet. Islahat çabalarıyla çalışmış. Kaç kere çalışmış. Ortada ıslahat layihaları var. Fakat çıkarılan çözümler veya çözüm diye teklif edilen şeyler uygulanabilir olmuyor. Uygulansa da derde deva olmuyor. O zaman düşmanın çözümüne, can düşmanınızın hem de sizi yok etmeye çalışan batının kültürüne, çözümüne teslim olmaktan başka çare kalmıyor. Kendisi de onlardan biri. Genç bir yaşta gitmiş Paris'e. Ve orada belki de o hüsran duygusunun, hasret duygusunun, belki şöyle söylemek lazım, bir helal çocuk oluşunun. Bu tarafı da önemli. Yani o annesine dair tasvirler bize böyle bir izlenim de veriyor. Bu adam haramzade değil. Bu helal bir çocuk. Onun da verdiği imkanlarla bir analiz yapmıştır. ve analizleri genel olarak doğru çıkmıştır.
Ziya Gökalp'in "Vatan ne Türkiye'dir ne Türkistan, müebbet ve ebedi bir ülkedir Turan" tanımına karşılık Yahya Kemal'in itirazı olduğunu ifade eden Başer, onun farklı yaklaşımlarına dair tespitlerini dikkate sundu. Başer, "Yahya Kemal bir devrin kültür siyasetini delmiştir. Yahya Kemal'in şiirinde ulu orta birilerine yazılmış dalkavukluk niteliğinde bir tek mısra bulamazsınız. Cumhuriyet ricalinden hiç kimseye tek satır yazmamıştır. O kadar zorlandığı ve beklendiği halde yazmamıştır. Buna direnmek bile başlı başına bir güç" diyerek onun muhalif duruşuna işaret etti.
"Öyle değil diyor. Vatanın adını söyleyeceksin. Vatan bir tahayyül değildir, bir gerçektir. Edirne midir, Hakkari midir, Sivas mıdır, İzmir midir? Söyleyeceksin diyor. Süleymaniye'de bayram sabahında o vatanın şehirlerini bir bir saymıştır. Ve onlar o şiirler yaşadığı sürece bu milletin çocuklarının kızıl elması olarak kalacaktır. Yahya Kemal'in ne yaptığını çok iyi bilmektedir. O Üsküp, o Belgrad, o Kahire, o Kerkük, o Musul. Yahya Kemal'in şiiri yaşadıkça ki yaşayacaktır. Her şeye rağmen bugüne ulaştıktan sonra, bundan sonra hadi hadi yaşar. Bir devletin kültür siyasetini delmiştir yani. Hem de öyle şuurlu bir biçimde delmiştir ki bugün bütün edebiyat fakültelerinin, yeni edebiyat kürsüleri Yahya Kemal Ekolü'nün yetiştirdiği hocaların tedrisatı altındadır. Rahmetli Kaplan, İnce Engin'in vesaire sayın. Orhan Okar. Dolayısıyla kızıl elma belirlemiştir. Evi kurarken öyle isimler seçmiştir ki rahmetli Kaplan buna çok dikkat ederdi. Çok sağlıklı tipler bulup çıkarıyordu diyor. Yani Yahya Kemal'in şiirinde mesela ulu orta birilerine yazılmış, affedersiniz, dalkavukluk niteliğinde bir tek mısra bulamazsınız. Cumhuriyet ricalinden hiç kimseye tek satır yazmamıştır. O kadar zorlandığı ve beklendiği halde yazmamıştır. Buna direnmek bile başlı başına bir güç. Ama İstanbul'u fetheden Yeniçeri'ye yazmıştır. Fatih'e yazmamıştır. Yavuz'a yazmıştır. Yavuz'daki kritik buluşmanın o kadar farkındadır ki Selimname diye müstakil bir şiiri vardır. Itri'ye yazmıştır, Dede'ye yazmıştır. Nasıl Süleymaniye fark edilmediği halde Süleymaniye'yi fark etmiştir. Yani Akif'in bile fark etmediği Süleymaniye'yi Yahya Kemal keşfetmiştir. Süleymaniye'yi arkadaşlar Yahya Kemal keşfetmiştir. Daha açıkçasını söyleyeyim, daha net söyleyeyim. Türk mimarisini bir mimarimiz olduğunu Yahya Kemal keşfetmiştir. Bu eserlere rağmen biz bir mimarimiz olduğunu bilmiyorduk. Bakıyorduk, görmüyorduk. Görmek de bir eğitim meselesidir, bir tefekkür meselesidir. Tefekkürsüz görülmez. Musikimizi Yahya Kemal görmüş. Türkçe ağzında ananın sütüdür. Ana sütü bir yeni doğan çocuk için neyse, dil bir milletin çocukları için o. Evet, Türkçenin çekilmediği yer vatandır. Biz zannediyoruz ki varlık sadece siyasi varlıktır. Siyasi sınırlar darıldı mı varlık ortadan kalkar. Hayır efendim, Osmanlı siyasi sınırları itibariyle bir cihan devleti olmaktan çıktı, evet. Ama kültürüyle, geleneği göreneğiyle, musikisiyle, mimarisiyle hala Osmanlı devam etmektedir ve bunu görmek de bir meseledir. Bu bir realitedir. Bakın kaç yıl sonra Bosna'da çiçek açtı. Başka yerlerde açmayacağını hiç kimse söyleyemez. Açacaktır. Açacaktır. Buna mani olunamaz. Medeniyetlerin büyük akışlı, büyük debili nehirler gibi olduğunu ve vadilerinin değiştirilemeyeceğini söylemiştir. Ve en önemli medeniyetlerden biridir Türk medeniyeti. Yeryüzünde bir Doğu medeniyeti vardır, evet, bir Batı medeniyeti vardır, bir de Türk medeniyeti vardır. İki grup değildir medeniyetler, üç gruptur. Doğu medeniyeti reenkarnasyoncu sınıflı, Batı medeniyeti köreci sınıflı, Türk medeniyeti sınıfsız adalet toplumudur.
Yahya Kemal'in Fuat Köprülü'ye Ahmet Yesevi'yi incelemesi için tavsiyede bulunduğunu belirten Başer, Yesevi'deki vahdet-i vücut anlayışını ilk görenin de Yahya Kemal olduğunu söyledi. Başer, Itri'ye şiir yazan Yahya Kemal'in kendisinin de başka bir Itri olduğunu ifade ederek, Itri'nin yaşadığı zamanda Itri olmak çok büyük bir iş değildir. Her şeyin tükendiğinin sanıldığı bir yerde Yahya Kemal olmak daha büyük bir iştir, diyerek Yahya Kemal'in hala fark edilememiş değerine dikkat çekti.
Köprülü git şu Yesevi'ye bir bak demiş. Çünkü bizim milliyetimiz onda demiş. Ben o şeyi okuduktan sonra gittim Yesevi'nin divanını açtım. Bir tek yerde bile Türk kelimesi yok. Türkçülük yok, millet yok, milliyetçilik yok. Allah Allah. Yani bunun neresinde buluyorsunuz milliyeti? Yahya Kemal çapında bir dahi milliyetin varlık algısı olduğunu bilir. Yesevi bize bir varlık algısı bırakmıştır. Varlığın birliğini işlemiş ve Yunus Emre ile de onu Anadolu'ya göndermiştir. Yunus Emre divanının neredeyse 4/3 Yesevi değişidir. Ve bunu ilk gören de Yahya Kemal'dir. Yesevi'yi ilk fark eden de Yahya Kemal'dir. Yahya Kemal, hani Itri'ye söylemiş, o kendisi de bir başka Itri'dir. Daha önemli bir Itri'dir. Itri'nin yaşadığı zamanda Itri olmak çok büyük bir iş değildir. Her şeyin tükenli sanıldığı bir yerde Yahya Kemal olmak daha büyük bir iştir. Ve o varlık algısı üzerine oturan Vahdet-i Vücut diye bir rubayesi var, açın okuyun. Yeter hikayatı halatı Şems-i Mevlana. Bir nice mihri dirahşan olur gönül gönül. Yani Mevlana bir tane değil ki. Şems dedi. Sen bugünün Mevlana'sın. Bugünün Şems'i oldu ya. Kendisi olmuş. İthaf şiirinde de son kıtasında özellikle öyle hafiften bir tefahürü vardır. Değil mi? Ama ithaf şiirinde bizi kurtaracak olan müessesenin de mefluç haline içi yana yana işaret eder. Evet. Efendim benim arzım bu. Bu minval üzere çok konuşulur. Yahya Kemal gerçekten bir kayıp kıtadır. Benim acizane kanaatim. Ve ben kendimi de dahil ederek söylüyorum ki Yahya Kemal'i anlamıyoruz henüz. Çok söylendiği için anlaşıldı zannediliyor. Kendi ifadesi var bir konuda. Dil konusu açıldığı zaman diyor ki gene mi bu dil konusu deyip yaka silkenleri gördüğüm zaman çok üzülüyorum diyor. Halbuki buna her seferinde yeniden bakmak lazımdır diyor. Yahya Kemal her seferinde bir daha üzerinde durulacak ve düşünülecek. Her sözü üzerinde ve kurduğu dünyanın unsurları arasındaki ilişkilere bakılacak bir adamdır. Gerçekten saatlerce konuşulur ve konuşulmaya değer, konuşmalıyız, okumalıyız, düşünmeliyiz.
Yahya Kemal faslını kapatmadan önce onun Başka Bir Tepeden isimli şiirini kendi sesinden dinleyelim.
Başka Bir Tepeden. Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul. Görmedim, gezmedim, sevmedim hiçbir yer. Ömrüm oldukça gönül tahtıma keyfince kurul. Sade bir semtini sevmek bile bir ömre yeter. Nece revnaklı şehirler görülür dünyada. Lakin esrarlı güzellikleri sensin yaratanım. Yaşamıştır derim en hoş ve uzun rüyada. Sen de çok yıl yaşayan, sen de ölen, sen de yatan.
Balık ekmek buyurun. Buyurun, balık ekmek buyurun.
Allahu Ekber, Allahu Ekber.
Şehir ve insan.
Şehir ve insandan bu haftalık da bu kadar. Madem bu hafta bir sofra kurduk, bu tadı yarım bırakmayalım ve haftaya da Osmanlı mutfağından, Osmanlı yemek kültüründen bahsedelim. Bu enfes yemeklerle bezeli leziz kültür sofrasına hepiniz davetlisiniz. Haftaya aynı gün ve aynı saatte tekrar beraber olabilmek ümidiyle Allah'a emanet olunuz.
Erkam Radyo'da Serdar Sorgun'la Şehir ve İnsan programını dinlediniz.